Bildiğiniz üzere son ne kadar zamandır? 2 aydır herhalde Yuhanna bölümü üzerinde çalışıyoruz. Sesim biraz gürültülü değil mi? Sanırım. biz evet Yuhanna üzerinde çalışıyoruz ve bugün de Yuhanna 11. 12. bölüm üzerinde çalışacağız. Ama oraya geçmeden önce kısa bir şekilde özet olarak tüm kutsal kitabın hikayesini biraz anlatmak istiyorum. Çünkü inancımıza göre İsa Mesih beklenen peygamber, beklenen kral, beklenen Mesih idi. Tanrı'nın vaat ettiği kişi binlerce sene boyunca. Ve bugün biraz tuhaf bir hikaye bakacağız. Ve bunu anlamak için Tanrı'nın daha önce verdiği vaatler, peygamberler aracılığıyla verdiği vaatler anlamamız lazım. O zaman, çoğu zaman yaptığımız gibi her şey bahçede başladı. Aden bahçesinde başladı. Ve şeytan Tanrı'ya, yani yaratık olduğu halde Tanrı'yı kıskandığı için ve Tanrı ile eşit sayılmak istediği için, hatta Tanrı'ndan üstünde sayılmak istediği için Adem ile Havva bizim atalarımızı ayırttı. Onları düşürdü. Onlar günah işletti. Ve günah işledikten sonra Rab özellikle şeytan, yani yılana karşı bir lanette bulundu. Şöyle dedi Yaratılış 3. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın. Yani bir lanet var. Şeytan lanetlidir. Karnının üzerine sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin seninle kadını, onun suyuyla senin suyunu. Burada tekil var değil mi? Suylar arasında değil, kadının suyunu. Ve sadece erkek ve kadının suyu değil, sadece kadının suyu. Hani bir erkek yok ortada. Nasıl olabilir? Seninle kadını, onun suyuyla senin suyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun suyu, yine de tekil, senin başını ezecek. Ve onun topuğuna saldıracaksın, diyor. Yani bir kurtarıcı beklemekte. Ta bahçede, ta düşüşten hemen sonra Rab bir kurtarıcı vaat etti. Bir gün biri gelecek ve şeytanın kafasını ezecek. Ama o yılan kendisine biraz zarar de verecektir. Onun topuğuna saldıracaksın diye yazıyor. Ve o zamandan beri hikayemiz başlıyor. Hikayemiz başlıyor. Tanrı'nın kurtuluş planını başladı o anda. Ve seneler geçti. Belki 1000, 2000, 3000 sene geçti. Ve planını yerine getirmeye başlamak için Tanrı İbrahim'i ve onun oğlu İshak'ı seçti. Ve şöyle dedi. Suyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin dedi Hazreti İbrahim'e. Yani yine de tekil. Burada söz konusu değil mi? Soyunun aracılığıyla. Tek bir soyun olacak diyor. Tek birisi olacak. Ve ondan gelen bütün yeryüzü bereketlenecek. Bereketleyeceğim diyor. Tüm uluslar. Ve yıllar geçti. Ve ondan gelen soy, İsrailliler, Yahudiler Mısır'da kölelik altında yaşıyorlardı. Köleler olarak yaşıyorlardı. Ve İbrahim Musa'ya çağırdı. Ve onun aracılığıyla İsrailliler Mısır'dan özgürleşti. Özgürleşti. Dedi ki bir fısı bayramınız olacak. Herkes, her aile birer kuzu alıp da kesecek. Onun kanını, kanın aracılığıyla siz kurtulacaksınız, siz yaşayacaksınız. Ve diğer Mısırlılar cezalandıracağım diyor. Yani tek bir kuzunun kesmesiyle bir aile kurtuldu diyor. Ondan sonra kurtulduktan sonra onları bir dağa götürdü ve dağda bir yasa verdi. Siz beni tanımak isterseniz şöyle yapacaksınız. Ben şöyle bir tanrıyım dedi İsraillilere. Ama ondan sonra Hezekiel peygamber aracılığıyla şöyle bir vaatte bulundu. Bir gün başka bir yürek, başka bir yasa vereceğim sizin yüreğinize. Şöyle yazıyor. Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak. Size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım diyor. Ve sonra Musa büyük bir önderiydi. Büyük bir kurtuluş sağladı. Ama bir vaatte bulundu. Musa gibi ama daha büyük bir peygamber, daha büyük bir önder size göndereceğim diye vaat etti. Şöyle yazıyor. Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden, yani Yahudilerden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin diyor Musa. O zaman bir kurtarıcı gelecek, büyük bir peygamber gelecek. Kuzu nasıl bir aile kurtulduysa kesmesiyle böyle birisi gelecekmiş diye bekliyorlardı. Ve Davut belki İsrail'in en büyük kralı oldu. Ve yeni bir kral, Davut gibi ama Davut'tan daha büyük bir kral da beklemekte oldular. Vaat edildi çünkü. Ve Yeşaya, çoğumuzun bildiği bir ayet, çünkü Noel bayramında okuyoruz. Yeşaya şöyle diyor, çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzunda olacak. Yani kral olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak. Ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Ve aynı zamanda bu Mesih, bu kral mucizeler yapacağını bekliyorlardı. Yine Yeşaya şöyle yazıyor. O zaman körlerin gözleri, sağırların kulaklarını açılacak. Topallar geyik gibi sıçrayacak. Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili diye vaat etti. Yani mucizeler olarak şifalar olacak. Ve bütün bu peygamberlik sözleri Mesih'ten binlerce sene, İsa'dan binlerce sene önce verildi. Tanrı tarafından farklı farklı peygamberler aracılığıyla. Ama ne yazık ki Yahudi halkı inat etti. Defalarca Tanrı'yı reddettiler ve sürgüne gönderildi. Ama Rab yine de vaat etti. Bir gün sizi sürgünden geri alacağım. Ve şöyle Yeşaya peygamber aracılığıyla yine şöyle söylüyor. Avutun halkımı diyor Tanrınız. Avutun Yeruşim Kudüs halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angarya'nın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini, günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin. Yani bir sürgünden bir dönüş dolacak diye vaat ediyor. Ve sonra Daniel peygamber aracılığıyla bu ne zaman olacak? Bu kral ne zaman doğacak? 490 sene sonra bu kral dünyaya geleceğine vaat etti. Ve tam 490 sene sonra bakire kadından, yani babası olmayan İsa Mesih dünyaya geldi. Dünyaya girdi. Ama herkesin beklediği kral olarak gelmedi. Yani sarayda değil, ahırda doğdu. Fakir bir aileye doğdu. Ama İsa ilk vaazında kendisi hakkında anlattı. Şöyle anlattı. Yeşaya peygamberin sözlerini kullanarak. Şöyle dedi. Rabbin ruhu üzerimdedir. üzerimdedir dedi. Çünkü o beni yoksulları müjde iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlerin gözlerinin açılacağını duyurmak için. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi dedi. İsa Mesih bu kişi, bütün bu peygamberlik söz İsa Mesih kendisinde gerçekleşeceğine inandı. Ve öyle davranıyordu. Ve son haftalarda gördüğümüz gibi bir sürü mucizeler yaptı. Körlerin gözlerini açtı. Sağırların duyulmasına sağladı. Kötürüm olanlara yürümesine sağladı. Değil mi? Ve geçen hafta aslında ve Yahya, vaftizci Yahya vardı. Hapisteyken İsa'ya şöyle bir soru gönderdi. Sen gelecek olan mısın? Yani bütün peygamberler binlerce sene boyunca vaat ettiği kişi sen misin? Diye sordu. Ve İsa şöyle bir cevap verdi. Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor. Cüzamlılar temiz kılınıyor. Sağırlar işitiyor. Ölüler diriliyor. Ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yani evet benim dedi. Diyordu ona. Ve geçen hafta İsa'nın en büyük mucizesini gördük. Lazar dört gün boyunca ölüyken yaşama kavuşturdu. Dünyanın tarih boyunca böyle hiçbir mucize görülmedi. İsa dünyanın en büyük mucize yaptı. Tamamen ölmüş, çürümeye başlamış hatta birisi ölümden yaşama kavuşturdu, diriltti. Rabbin verdiği gücüyle. Wow! Ne kadar güzel. Ve buradan hikayemiz başlıyor bu hafta. O zaman Yuhanna 11'den okuyoruz. O zaman Meryem, yani Lazar, Meryem'in kardeşiydi. Gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Gerçekten sendir bütün bu peygamberlik verdiği hakkında kişi sen, gelecek olan sen olduğuna inanıyoruz dediler. Ama içlerinden bazı Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkahinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirtiyi gerçekleştiriyor dedi. Tamam, burada cevabı nasıl olacak? Neler yapacaklar sizce? Çünkü seneler boyunca vaat ettiği kişi nihayet geldi. Bütün vaatler yerine getiriyor. Tanrı'ya hamd edecekler mi? Tanrı nihayet bizi kurtaracak. Nihayet şeytanı ezecek. Nihayet bizi özgürlüğe kavuşturacak diye Rabbe hamd edecekler mi? Ya da İsa'ya gidip, ey efendi, kurtulmamız için neler yapmamız gerekli olduğunu söyler misin? Diye soracaklar mı? Veya belli Tanrı seninle, biz sana nasıl hizmet edebiliriz, nasıl yardım edebiliriz sana? Diye soracaklar mı? Nasıl davranacaklar? Şöyle diyorlar, ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İçlerinden biri, o yıl başkahin olan Kayafa, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkahini olarak İsa'nın ulus uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Wow. Nasıl bir şey yani? Binlerce sene boyunca bekliyorlar, bekliyorlar. Beklediği kişi geldi. Onu sevmiyoruz, öldürelim diyorlar. Nasıl bir şey? Tanrı'nın vaat ettiği, verdiği. Hatta eski antlaşmada 200-300 defadan daha fazla bu kişi hakkında Tanrı vaat veriyor. Yok edelim onu diyorlar. Neden? Güzel düzenimizi bozacağı için onu yok edelim diyor. İşte bir karışıklık yaratacağı için yok edelim onu diyorlar. Nasıl bir saçmalık ya? Ve tabii ki onları eleştirmek bizim için çok kolay. Bizim için çok kolay ama sanırım biz bazen o hataya da düşüyoruz. Yani Rab bazen bizim hayatımıza girdikten sonra hayatımızın bir alanda buraya da girmek istiyorum, burada bir şey değiştirmenizi istiyorum diyor da biz yok teşekkürler ben iyiyim böylece diyoruz. Sanki onu reddediyoruz o zaman o hayatımızın bir parçası. Belki Hristiyanlık doğru olduğunu biliyorsunuz ama korkudan dolayı kiliseye gelmiyorsunuz. Belki internet aracılığıyla dinliyorsunuz. Belki kendinizi teslim etmek istemiyorsunuz İsa'ya. Belki korkuyorsunuz iman etersem hayatım daha zor olacak diye. Belki evden kovulacağım, belki evlenemeyeceğim. Belki iş bulmak daha zor olacak diye korkuyorsunuz. Belki aileme söylemek istemiyorum. Aile korkusu, çevre baskısı var diye İsa'ya iman etmek istemiyorsunuz. Ve belki imanlıyız ve Rab hayatımızda belli bir alan değiştirmemizi istiyor. Belki cebimizdekinin daha fazlasını yoksullara vermemizi istiyor. Belki sigara bırakmamızı, belki daha zor yere taşımamızı istiyor. Belki imanlı olduğumuz için, olduğumuzu ailemize, arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza söylememizi istiyor. Onun tanıkları olmamızı istiyor. Ama yok bu beni biraz rahatsız eder diye, biraz karışıklık yaratır diye, teşekkürler yapmayacağım dersek, bu önderlerin yapmış gibi davranıyoruz. Onlar gibi olmayalım arkadaşlar bugün. Onlar gibi davranmayalım. Rab bizden neler isterse kendimizi ona teslim edelim. Çünkü Kutsal Ruhu bizim içimizde yaşıyorsa bize gerekli olan güç verecek. Bize her doğruluğa yönlendirecek. Bize cesaret verecek. Ona göre Rab'den kutsal ruhu daha fazla isteyelim. Petrus gibi İsa'ya inkar etmeyelim. Arkadaşlar. Ama başka sebepler de vardı. Neden İsa'yı öldürmek istediler? Biri işte güzel düzenimizi bozacak diye. Karışıklık yaratacağı için onu yok etmek istiyoruz diyorlardı. Ama başka bir iki sebepler de vardı. Biri o kuruldaki üyeler kendi onurunu ve konumunu kaybedecekler. Kaybetmekten korkuyorlar. Ve başka bir neden de var. Siyasetçilerden korkuyorlar. Yani yüksek kurulum İsrail'in meclis gibiydi. Tüm üyeler saygıdeğer. Çok eğitilmiş, çok iyi, itibarlı. Herkes onların ellerini öperlerdi. Ama İsa gelirse, kralımız olursa, biz o zaman alçalacağız. Çünkü zaten kendi çevresi var. onlara en iyi konumlar, en iyi bakanlar yapacak, verecek. En iyi görevler onlar dağıtacak. Bize ne olacak? Biz her şeyimizi kaybedeceğiz. Tüm onurumuzu, tüm saygımızı kaybedeceğiz o zaman diye korkuyorlar. Ve Tanrı'yı düşünmektense kendilerini düşünüyorlardı. Tanrı'nın isteği düşünmektense kendi onurunu, konumunu düşünüyorlardı. Ve bu yüzden kendimizi korumak için İsa'yı yok edelim diyorlar. Ve Yuhanna sonraki bölümünde şöyle diyor. Önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söyleyemediler. Çünkü, ve bu çok önemli, çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İnsandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. Ne kadar korkunç sözler. Bizim hakkımızda aynı şey söylenebiliyor mu? Umarım değil ama biliyorum bazen aynı şey benim hakkımda söylenebiliyor. Peki doğru davranış nasıl olurdu? Tanrı'nın işini İsa'da da gördükten sonra Tanrı onda çalıştığı için sevinmek. Nihayet beklediğimiz peygamber, beklediğimiz kral, beklediğimiz Mesih geldiği için sana hamd ediyoruz Rab diyeceklerdi. Ama tersine onu onurlandırmak istemedikleri için kıskançlık doğdu içlerinden. Sanki ya bu adamın içindeki bereket neden bizde yok? Biz hak etmiyor muyuz? Biz iyi insan değil miyiz? Diye soruyorlardı. Ve eninde sonunda düşer. Ondaki bereket yok edelim. Biz bereketli sayılmaya devam edelim. Demeye başladılar. Ve yine de biz onlara bakıp ne kadar kötü oldular. Kolay kolay düşünebiliriz. Ama biz bazen aynı şeyler yapıyoruz. Ben hayatımda aynısını yaptığını biliyorum defalarca. Yani Tanrı belki başka birisine güzel bir konuşma armağanı, güzel bir hizmeti, güzel bir iş, güzel bir maaş, güzel bir eş, güzel bir aile, güzel bir çocuğa, daha benden daha yakışıklı armağanı verdiğinde kıskanıyoruz. Teşekkürler abla. Kıskanıyoruz doğal olarak değil mi? Ya o neden bereketli ki ben bereketli değilim diyoruz. O hiç hak etmiyor. Ben daha hak ediyorum diyoruz. Değil mi? Ben daha fazla hak ettim ve o zaman bir seçeneğimiz var. Onları onurlandıracak mıyız? Ya da onları küçümsemeye çalışacak mıyız? Alçaltmaya çalışacak mıyız? Belki onun dedikodusu. Evet bu kardeşin çok güzel bir armağanı var. Ama dün bana ne söylediğini bilir misiniz? Dün ne kadar içtiğini biliyor musunuz? Ve böylece onları aşağılamaya çalışıyoruz bazen. Çünkü Tanrı'nın onlara verdiği onurunu, onların verdiği bereketini kabul etmek istemiyoruz ve kıskançlık var içimizde. Hiç yakışmaz bize, değil mi? İsa Mesih'in takipçileri olarak bize hiç yakışmaz bu davranışı. Ve kendimizi de zarar veriyoruz burada. Çünkü Rabbin bize verdiği bereketler kendimizi kör ediyoruz. Biz sürekli başkalarının bereketlerine bakıp da onları böylece aşağılamaya çalışırsak Rabbin bana verdiği, bize verdiği bereketler artık göremeyiz. Başkaları, en kötüsü Tanrı'nın başkalara verdiği bereketler hiç saymıyoruz. Yani Tanrı'nın verdiği amanlar küçümsüyoruz, yitiriyoruz, hiç saymıyoruz. Ve bu hiç iyi değil çünkü Tanrı'nın tüm verdiği nimetler, armağanları güzeldir, kutsaldır. öylece saymamız gerekiyor. Tam konuya girmeyeceğiz. Ama bu hisleri yok etmek için Paulus'un yazdığı bir iki güzel sözleri var burada. İlkin, kilisece bir beden olduğumuzu hatırlamamızı çağırıyor. Romalılar da şöyle yazıyor. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri, yani farklı farklı berekete sahip, farklı farklı armağanlara sahip olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Yani bu Rabbin bana verdiği armağan, sana verdiği armağan, ben de kalmasın, sen de kalmasın, kilisenin iyiliği için oluyor. Kilisenin büyümesi için oluyor. Ve sonra diyor, birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Yani birbirimizin dedikodusunu yapmaya yarışın demiyor. Birbirimizi aşağılamaya yarışın demiyor. Ne diyor? Birbirinize saygı göstermeye yarışın. Ki bir arkadaşımın, bir kilisede bir kardeşimin bereketi aldığı armağanı saymaya başlarsam kıskanamam. Kıskançlığımızı yok ediyor. O zaman Rab bizi bir yaptığını hatırlayalım ve birbirimizi onurlandırmaya gayretle yarışın, çalışalım diyor. O zaman birinci İsa'ya kıskandıkları için onu yok etmek istediler. İkincisi siyasetçiler siyasetçilerden korktuğu için İsa'ya yok etmek istediler. Ne diyor burada? Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna tek bir adamın ölmesi sizin için daha uygun. Yani korkuyorlar, Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. Hani siyasetçilerden korkuyorlar. Ama hatırlayalım arkadaşlar, siyasetçiler Tanrı'nın planını yok edemez. Yok edemez onları. O zaman İsrail Romalılar işgal altındaydı. Ve bir Romalı vali vardı, Pilatus, ve birçok yetki Yahudilere bu yüksek kurula verildi. Ama ağır cezalar, mesela idam cezasını onun izni olmadan, bu valinin izni olmadan yerine getiremezlerdi. O zaman barış olunca onların yetkisi vardı ama ayaklanma başlarsa Romalılar gelip de ülke tamamen mahvedecekler ki İsa'dan 40 sene sonra öyle oldu. Maalesef. Ve şimdi bundan korkuyorlar. İsa kralımız olursa böyle bir ayaklanma başlayacak da Romalılar gelip bizi ezecekler, yok edecekler diye korkuyorlar. En kolay yolu tek bir kişi öldürürsek bir ulus kurtulmuş olacağız diye düşünüyorlar, kurguluyorlar kendilerinde. Ve onu öldürdüler ama üçüncü gün Tanrı tarafından İsa yaşama dirilti. Hamdolsun. Ne gösteriyor? Onun adı kralların kralı. Rablerin Rabbidir. Değil mi? Dünyadaki krallar ve Rabler in üstün doğuyor. Kralların kralı. Rablerin Rabbi. Siyasetçiler, hükümetler, dünyadaki krallar neler yapmak isterlerse yapsınlar, Tanrı'nın planını bozamazlar. Tanrı'nın kutsalı yok edemezler. Ve biz artık İsa'yı takip ettiğimiz için aynı şey bizim için geçerli oluyor arkadaşlar. Ve hikayede farklı farklı nedenlerden dolayı Hristiyanlara ve İsa'ya zulmetmek istediği kişiler görüyoruz, önderler. Belki Yahudi önderler gibi kıskançlık ve korkuyla davrandılar için. belki Pilatus gibi zayıf bir önder olduğu için, belki deli önderler vardı, Nero, İmparator Nero gibi sarayını aydınlatmak için Hristiyanlar mum olarak yapıp da canlıyken ve yakardı. Ve böylece yavaş yavaş ölürlerdi. Adam resmen deliydi. Belki kötü önderler de vardı. Yani sonraki imparatorlar gibi Hristiyanlara aslanı yediren, işkence çektiren sırf imparatoru tapınmaya kabul etmedikleri için öyle yaptılar. Bir sürü kötü önderler vardı orada. Ve 2000 sene boyunca bir sürü Hristiyan şehit oldu. Yani sırf İsa'ya inandıkları için öldürülen kişi şehit diyoruz. Ve saygıyla anıyoruz onları. Mesela 9,5 sene önce Malatya'da katledilen kardeşlerimiz Tilman, Neceti ve Uğur. Hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Onlar en büyük bedel ödediler. Ama İsa'nın güzel sözleri var. Şöyle diyor Yuhanna 12'de. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bu dünya mı umursuyoruz? Sonraki dünya mı umursuyoruz? Veya Luka bölümünde İsa şöyle diyor. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canınızı kazanacaksınız. Yani caydırılmayalım, korkmayalım arkadaşlar. Gerçekten siyasi çok önemli bir konu ve özellikle bu hafta Amerika için dua ediyoruz. Onlar doğru Tanrı'ya uygun bir karar versinler seçimde. Ve tabii ki siyasi yüzünden bir ülkenin mahvettiği için çok üzülüyoruz. Mesela Suriye ve Irak gibi. Ama asla ve asla siyasetçilerden korkmayalım arkadaşlar. Çünkü İsa var olmuş, var olan ve gelecek olan, yani geçmiş şimdiki ve gelecekteki her şey onun elindedir. Diyor, tek bir saç, tek bir tel bile yok olmayacaktır. Bana güvenirsiniz. Yani bu dünyada ne batıda ne doğuda tam özgürlük olmayacak. Tam adalet hiç olmayacak. Ama bir gün İsa gelecek ve Yeşaya'nın söylediği gibi, ilk başta söylediği gibi Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinden egemenlik sürecek İsa. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğinin adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor Yeşaya. O zaman buradayken iyi vatandaşlar olmaya gayret edelim. Ve yönetimlere dua edelim. Tanrı'nın isteği yerine getirsinler diye. Ama aynı zamanda tüm umudumuzu bu şimdiki sistemlere bağlamıyoruz. Çünkü çok daha iyi, çok daha parlak, çok daha adalet ve barış ve özgürlük sağlayacak bir krallık geliyor, bir egemenlik geliyor. İsa Mesih bunu yapacaktır. O zaman İsa'ya öldürelim diye tasarlıyorlar. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü tabii ki Tanrı İsa'nın, yani öz oğlunun ölmesini hiç istemedi. Ama öyle olacağı biliyordu. Biliyordu. Ve bizim peygamberlik sözlerimizde, ilk okuduğumuz peygamberliklerde bunu görüyoruz. Mesela ilk başta yılanı ezmek. Onun soyu senin başına ezecek. Yani İsa şeytanın başına ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın diyor. Yani İsa çarmıhtayken şeytanın kafasını eziyordu. Ve şeytan ona saldırıyordu ve böylece öldü. Ama hikaye orada bitmedi. Çünkü ölümden diriltildi Tanrı tarafından. Başka bir deyişle, yani bu olaylar Fısıh bayramında gerçekleşti, İsa'nın ölümü. Fısıh bayramında. Ve hatırlarsanız başlangıçtan Fısıh bayramında bir ailenin kurtuluşu sağlamak için bir kuzu kesildi. Ve o aile o kuzunun kan aracılığıyla, ölümü aracılığıyla o ailede ölüm yoktu. Bu bizim için oluyor. Ve İncil'in en çok alıntı aldığı ayetler Yeşaya 53. bölümünden geliyor. Şöyle diyor. Hepimiz biliriz zaten. O baskı, yani İsa Mesih hakkında bir peygamberlik budur. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi. Bir kuzu gibi kesime götürülen. Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi ağzını açmadı. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Yani öldürüldü. Onun kuşağından bunu düşen oldu mu? Şiddete başvurmadı, ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanında bir mezar verildi, yani gömüldü. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Yani Rab'in planının bir parçasıydı. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Bu ne demek? Öldükten sonra onun soyunu görecek. Yani bir öldü, gömüldü ama bir şekilde yaşıyor. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Kimden bahsediyor peki? İsa Mesih'ten. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek diyor Yeşaya peygamber. Ve İsa'nın zaten kendisi öleceğini söyledi. Ben yerden yukarı kaldırdığım zaman bütün insanlar kendime çekeceğim dedi İsa. İsa bunu ve Yuhanna şöyle diyor. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Yani İsa çağıma gerileceğim diyor ama bunu bir zafer olarak yukarıya kaldırdığım zaman diyor. Zafer olarak saydı. Ve bu ayetlerde ne görüyoruz İsa'nın, Yuhanna'nın yorumu? Bunu başka hin şöyle diyor. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz diyor başka hin. Ve Yuhanna şöyle yorumluyor. Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulus uğruna ve yalnız ulus uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Tanrı'nın dağılmış olan çocuklar kimdir? Biziz. Hamdolsun. Biziz. İsa Mesih binlerce senenin peygamberlik sözünün sonu. Tanrı'nın defalarca verdiği vaatin sonucuydu. Neden? Bizi kurtarmak için, bizi kilise hale, beden haline getirmek için diyor. Yani bugün hayatımızı İsa Mesih'e teslim edersek Tanrı'dan gelen berekete sahip olacağız. Kutsal ruhu alacağız. Ona aitsek bir gün onun krallığına, onun egemenliğine, onun vatandaşları olacağız. Onun vatandaşları olacağız ve bu yüzden biz bugün burada toplandık İsa'ya tapınmak için. Çünkü tapınmamıza layık olan tek İsa'dır. Tek olan İsa'dır. Yani onlar siyasetçiler İsa Mesih'i yok etmek istedilerse de Tanrı'nın planını getirmekte olduğunu fark etmediler. Ama Rab seneler önce bunu böyle olacağını vaat etti. Ve onun aracılığıyla kurtuluş planını sağlayacağı diye vaat etti, söyledi. Rabbimiz ne kadar harika, binlerce sene boyunca bütün bunu tasarladı. Ve biz bugün onunla beraber bunu kutlayabiliriz. Onun hikayesine katılabiliriz bugün. Bu hikaye, bütün bu peygamberlik artık bizim için geçerli oluyor. Biz İsa gibi öleceğiz. Ama ölü olarak kalmayacağız. Yeni yaratılış olarak ölümden dirileceğiz. Ve onunla beraber sonsuzlara dek onun adalet sağladığı, barış sağladığı egemenliğinde yaşayacağız. Bence ayağa kalkalım, ona tapınalım, yaptıklarına tapınalım, hamd edelim. Çünkü İsa tapınmamıza layıktır.